bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Peki biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında sizlerleyiz. Takvim yaprakları 18 Ekim 2021 Pazartesi'yi Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Haftanın ilk iş gününde güneşli bir günden başkent Ankara'dan dünyanın dört bir yanındaki siz sevgili dinleyicilerimize sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden de dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'ın ilk bölümünde Tuna Boyu'ndan köşemizde Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Hatipler telefon hattımızda olacak. Bu hafta Türk Edebiyatı'nda Tuna'ya yazılan şiirler üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Efendim bugün programımızın ikinci bölümünde Söz Uçar köşemiz var. Her pazartesi kıymetli yazarlarımızla bir kitabını konuşuyoruz. Siz de bizleri yakından takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Söz Uçar köşemizin bu haftaki konuğu yazar Seyfullah Şenel. Kendisiyle Çevrim İçi Gençlik kitabı üzerine sohbet edeceğiz. Gençleri, kendini genç hissedenleri, sosyal medyadan bir türlü kopamayanları sohbetimize bekliyoruz. Hadi çayınızı kahvenizi alın, açın radyonuzun sesini. Çünkü Güne Bakan başladı.
Zilli de maşada
Tuna Boyunda.
Efendim burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan tüm hızıyla devam ediyor. Tuna Boyundan köşemizde devam ediyoruz. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler şu anda telefon hattımızda. Mustafa Hocam merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, hoş bulduk. Kolay gelsin.
Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Bugün sizinle Türk Edebiyatı'nda Tuna'ya yazılan şiirler üzerine inşallah keyifli bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hocam Balkanlar geçmişten bugüne tarihiyle, coğrafyasıyla, insanıyla Türk Edebiyatı'nın önemli konularından biri oldu. Rumeli hikayeleriyle, şiirleriyle, efendim türküleriyle velhasıl edebi zenginliğiyle dipdiri karşımızda duruyor, öyle değil mi?
Kesinlikle o şekilde. Zaten sadece Mustafa Hocam, bizde de bu bize has bir durum değil aslında. Tuna ile alakalı olarak baktığımız zaman, bu arada benim sesim bana geliyor ama arkadaşlar biraz benim sesimi azaltırlar.
Tabii ki, evet. Teknik yönetmenimiz oradan gerekli ayarlamaları yapıyor şu anda.
Tamam.
Siz devam edin, buyurun
şöyle,
lütfen.
Sadece bizde değil, mesela bizimle birlikte, bizim gibi şiir ve edebiyatın yanı sıra ilginç bir takım şeyler var Tuna adıyla anılan. Mesela Mavi Tuna ya da Güzel Mavi Tuna olarak bilinen bu John Strauss var, baba ve oğul bunlar ama oğulun olması lazım. Onun yaptığı güzel bir beste var, bir opera var, Mavi Tuna ya da Güzel Mavi Tuna. Avusturyalı besteci bu. Yine bir Roman bestekarın Ion Ivanovici'nin yaptığı bir Tuna Dalgaları adını verdiği bir vals var. Yine İngilizlerin ilk nükleer silahına verdikleri isim Mavi Tuna. İlginçtir yani. Hı-hı. Tuna ile alakalı olarak sadece bizim sanat, kültür, edebiyat alanımızda değil, bizim kültür, sanat, edebiyat alanımızda olduğu kadar Tuna ile ilgili olarak Avusturya'nın, Macaristan'ın, yani Avusturyalıların, Macarların, Romenlerin, Sırpların ve Bulgarların da gerek edebiyat alanında gerek diğer plastik sanatlar alanında ciddi eserler ortaya koyduğunu ifade etmek istiyorum. Elbette bizim için apayrı bir önemi, apayrı bir boyutu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Mustafa Hocam, geçmişten günümüze uzanan çizgide, kültürümüzde bu Rumeli'nin genelde, özellikle de Tuna'nın ayrı bir imge, ayrı bir duygu olmasının sebebi, Rumeli coğrafyasının, özellikle de Tuna boyunun medeniyetimiz için etkin ve önemli bir coğrafya olmasıdır. Yani eğer Osmanlı medeniyetini ele alacaksak ilk etapta mutlaka Tuna boyunu irdelememiz, sorgulamamız gerekir.
Tabii.
Bizim sanat, özellikle de edebiyatta bu kadar eser ortaya koyuşumuzda, biraz daha genelden özele geçiyorum. Bu coğrafyanın 2. Viyana kuşatması sonrasında başlayan gerileme sürecimizde gün be gün adım adım kaybedilmesi, özellikle de 93 Harbi olarak adlandırdığımız 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi ile de neredeyse ilgi ve ilişkimizin özellikle Tuna ile kesilmiş olması, nihayet Balkan Harbi'nde adeta Balkan coğrafyasında bir tek Trakya'dan ibaret bir kara parçası ile tutunmuş olmamızın kalbimizde kapanması mümkün olmayan bir yara açmış olmasının etkisi var. Bu yaranın duygu yoğunluğunun en canlı tezahür ettiği alan edebiyat alanı olmuş. Malumunuz edebiyat alanı içinde de şiir üzerinde ortaya çıkmış. Dolayısıyla bizim kültür atlasımızda Rumeli ile ya da Tuna ilgili şiirler, öyküler, hikayeler, romanlar, seyahatnameler yazılmış. Ancak takdir edersiniz ki bunların içinde şiirin apayrı bir yeri var. Zaten şiirin edebi türler içinde de apayrı bir yeri var.
Evet. Öyle.
Biraz şiirle alakası olanlar şiiri edebi türlerin şahı olarak addederler. İzniniz olursa buradan da şiire bir giriş yapalım. Nedir şiir diyelim. Vaktimiz ölçüsünde Tuna şiirlerine de başlayalım.
Tabii.
Hasan Hüseyin Korkmazgil'in çok sevdiğim bir şiiri var. Karagün Dostu isimli şiirden söz ediyorum. Orada şöyle der. Biliyorum. Matarada su, torbada ekmek, ve kemerde kurşun değil şiir. Ama yine de matarasında su, torbasında ekmek ve kemerinde kurşun kalmamışları ayakta tutabilir. Şimdi şiiri bence en güzel tarifi, şiirin en güzel tarifi şair Hasan Hüseyin Korkmazgil'in bu dizelerinde saklı. Matarasında su, torbasında ekmek, kemerinde kurşun kalmamışları ayakta tutacak bir unsur şiir. Turgenev ilahların dili olarak tarif ediyor şiiri. Eflatun kanatlı söz. Cervantes'e göre şiir yalnızlığın dostu. Şiir felsefenin kahramanıdır. Şiir demek ruhu coşturma sanatı demektir diye açıklıyor Novalis şiir üzerine düşüncelerini.
Evet, çok güzel.
Şiiri tam olarak tarif etmek, aklın hudutlarında tutmak mümkün değil. Biraz şiirle uğraşan, şiir işçiliği olan birisi olarak bunları söylüyorum. Aslında şiiri tam olarak hem tarif etmek hem de akılda tutmak da çok doğru da değil, akıl kârı da değil. Ahmet Haşim'in şiirle alakalı tanımında şu ibareler çok ilginçtir. Ahmet Haşim bilirsiniz.
Elbette.
Cumhuriyet dönemimizin en önemli müfekkirlerinden. Kavrayışımızın bölgeleri dışında sırların ve meçhullerin geceleri içine gömülmüş, yalnız aydınlık sularının ışıkları zaman zaman duygularımızın ufkuna akseden kutsi ve isimsiz bir kaynaktan doğmaktadır. Şiiri Ahmet Haşim'in doğduğu kaynağı böyle tarif eder. Böyle bir kaynaktan doğan bir şeyi aklın ve mantığın rutları içerisinde tarif etmek mümkün değil. Cumhuriyet dönemi şiirimizin köşe başlarından Cahit Tarancı'ya göre şiir, sözcüklerle güzel biçimler kurmak sanatıdır. Hangi sözcük, hangi sözcükle yan yana geldiğinde nasıl bir ışık ortaya çıkar, bunu bilmek gerekir, diyor Cahit Tarancı.
Evet.
Fransız şair ve yazar Mallarmé, şiir sözcüklerin dinidir diyecek kadar ileri gider. Bizim Cumhuriyet öncesi Servet-i Fünun ya da işte Tanzimat son dönem şairlerinden, yazarlarından Muallim Naci için şiir mevzun ve mukaffa, yani en beli ve pek beli bir sözdür diye tarif eder. Cumhuriyet dönemi şiirinin gül sadası, Davud'u sesi olarak adlandırdığımız Yahya Kemal'e göre şiir duyuşun değiş olmasıdır. O da ilginç bir yaklaşımla bunu şöyle tamamlar. Yahya Kemal Beyatlı kelimelerle yapılan beste olarak tarif eder şiir. Mustafa Hocam, şiirle alakalı çok benzetimler, çok betimlemeler
evet,
var. Bunlar
evet.
Çok uzun sürer. Ben de saate bakıyorum zamanı kaçırmamak adına.
Verimli kullanmak adına.
Evet, birkaç cümle daha söylemek istiyorum bu hususla alakalı. Çünkü söylemezsek bunlar eksik kalacak diye kaygı yaşarım. Kaya Bilgegil'e göre şiir iç dünyadan veya dış dünyadan gelen güzellik ihsasının doğurduğu hayret hissine lisanın güzelliğini kullanarak beden verme sanatı der.
Şiirle çok güzel alakalı. Bir tanım, evet.
Bizim şiirle alakalı en fazla okuduğumuz, en fazla satır aralarında kaybolduğumuz isim Üstad Necip Fazıl Kısakürek'tir. Çile şairi Necip Fazıl Kısakürek'ten söz ediyorum. Necip Fazıl Kısakürek için şiir, klor ile sodyumun bir araya gelince kurduğu ve ayrı ayrı bunların hiçbirine benzemeyen esrarlı tuz terkibindeki sırra eşittir der. Çok ilginç bir benzetme.
Evet.
Necip Fazıl'ın devamında şiir poetikasında mutlak hakikati arama işidir. Eşya ve hadiselerin bütün mantık yasaklarına rağmen en mahrem, en mahcup, en nazik ve en hassas mahiyesini tutarak ve nispetlerini bularak mutlak hakikati arama işidir diye tarif eder. O yüzden Çile'deki şu beyit çok anlamlıdır. Anladım işi. Sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu. Gerisi yalnız çelik çomakmış.
Evet, çok
diye
güzel.
Dizeler yazması Necip Fazıl'ın işte bu hakikati ortaya koymak içindir.
Evet, değerli şiir, hocam, değerli hocam.
Buyurun.
Şunu da söylemeden geçmemek gerek diye düşünüyorum.
Lütfen.
Şiir hakikaten dertli insanların işi. Derdi olmayan şiir yazamıyor. Şu şairlerin hayatlarına baktığımızda o kadar ızdıraplı bir hayat hikayesi var ki hepsinin. O evet. ızdıraplar, o yaşamın ağırlıkları bu şiirleri yazdırmış onlara ve ortaya çok güzel eserler çıkmış.
Şimdi bu sizin sözlerinizin birebir demeyelim ama tam böyle çok güzel, çok mükemmel karşılığı Yahya Kemal'de. Ne diyor biliyor musunuz? Istırabı, sevinci, üzüntüsü, beklentisi, hasreti olmayanlar şiir yazamaz.
Ya. Hemen hemen. Bunu bilmiyordum. Aklın yolu bir.
Evet. Çok güzel bir tespit.
Evet, doğru.
Gerçekten şiir duraklarında nefes almanın ancak sevgiyle, sevdayla mümkün olduğu uzun, çok uzun bir yolculuktur. Mustafa Hocam, şiir belki de Yunus gibi Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, yaratılanı severiz, yaratandan ötürü diyebilmektir. Şiir belki de Mevlana Hazretleri gibi her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel, bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni bir şeyler söylemek lazım
evet.
diye bir şeyler söyleyebilmek çabasıdır. Dediğim gibi şiirle alakalı devam edersek akşamı buluruz. Saat 15.22. o yüzden izniniz olursa
yine
burada nokta koyalım ve Tuna şiirlerine girelim. Son cümlemizi şiirle alakalı olarak son cümlemizi Aşık Çağlari'den tamamlayalım. Aşık Çağlari çok da güzel ifade etmiş. Şiiri, şiir sevgi, barış ve birlik niyazıdır. Özlemdir, hasret sazıdır. Sevdanın alası, gönlün duasıdır. Ananın feryadı, askerin rüyasıdır. Güzel cümlelerle sözün azıdır diye tarif eder şiiri. Şiirle alakalı evet gerçekten çok güzel betimlemeler yapılabilir, yapılmıştır da.
Evet.
Bunlardan biz yavaş yavaş Tuna'ya doğru izniniz olursa geçiş yapalım.
Evet değerli hocam, Balkanlar, Balkanların edebi zenginliğinin önemli bir kısmını Tuna Nehri'ni anlatan o güzel şiirler oluşturuyor. Zira evet. Rumeli denilince de aklımıza ilk gelen Tuna. Bu konuda neler evet. söylersiniz? Tuna ile ilgili şimdi, neler söylenmiş?
Evet, oraya girelim. Şimdi Tuna ile ilgili olarak Cumhuriyet döneminde, yakın dönem dediğimiz dönemde Necip Fazıl Kısakürek'ten, Şerif Baykurt'a, Arif Nihat Asya'dan Faruk Gürtuncu'ya kadar birçok insanın yakın dönemden söz ediyorum. Tuna ile alakalı şiirler yazdığını görüyoruz. Erken Cumhuriyet döneminde Mustafa Hocam herhalde bu kayıpların acısı, ıstırabı çok daha fazla olduğu için olsa gerek erken Cumhuriyet döneminde Rumeli ile ve Tuna ile alakalı olarak adına ister özlem, ister beklenti, ister vuslat arzusu deyin çok daha fazla şiirler kaleme almış. Mesela ilginç isimler var bunlarla alakalı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Tuna ile alakalı yazdığı bir şiir var. Bunun yanında Tuna ile alakalı Cumhuriyet öncesinde bizim geçtiğimiz sohbetlerimizde ifade ettiğimiz Aşık Çelebi'nin bir Tuna kasidesi var. Şimdi Cumhuriyet dönemine geliyorum. Erken Cumhuriyet döneminde Halden Üstez Zorlu Tuna'yı görüyoruz. Belki de soyadıyla müsemma. Sonra Kırklareli hemşerimiz Ulu Turanlıoğlu'yu. Sonra Tunalı Nazif'i görüyoruz. Tuna ile alakalı, tabii Rumeli de içinde ama Tuna ile alakalı en çarpıcı, en sert ifadeleri ve en güzel ifadeleri kullanan bir başka şaire rastlıyoruz bu yolculuğumuzda. Fazıl Üstünlü Dağlarca. Sonra Behçet Kemal Çağlar, İhsan Boran, Hasan Ali Yücel bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı yapmış ve Türk Milli Eğitimine damgasını vurmuş bir isim. Tuna ile alakalı ilginç ve bir o kadar güzel ve bir o kadar da mahzun şiirleri var. Osman Atilla, Kemalettin Kamu, Behçet Necati Öngay, Nurettin Artam, Ceyhun Atuf Kansu, Atilla İlhan, Yusuf Ziya Ortaç, Fethi Tevetoğlu, Cemal Oğuz. Liste çok uzun.
Hocam bu ne zenginlik böyle.
Evet ve bunların her birinde Tuna ile alakalı ilginç ve bir o kadar da mahzun şiirler var.
Çok kıymetli isimler ayrıca.
Kesinlikle. Tuna'nın, buradan şunu anlıyoruz. Tuna'nın bir nehir olmaktan çok ötede bu beyitlerde, bu mısralarda, bu dizelerde Tuna'nın arka planında ifade ettiği anlam, imge ve mana söz konusu. Yahya Kemal'in hicretlerin bakiyesi, hicranlı duygular, mahzun udutların ötesinden akan sular diye tarif ettiği o akan sulardan birisidir Tuna. Bununla alakalı Ahmet İhsan Bey var. Yine Cumhuriyet'in az önündeki Servet-i Fun'un dönemine ait ve derginin de sahibidir Ahmet İhsan. Tuna'nın, bakın çok enteresan, bu yaklaşım aslında gerek Cumhuriyet döneminde gerek bugün Tuna ile alakalı şiirlerin yazılmasının da bir anlamda methali pozisyonundadır. Diyor ki Ahmet İhsan, Tuna'nın ismi yad edildiği zaman kalplerimizin titrememesi kabil değildir. Çok ilginç. Devamında Tuna'nın gitmesi, Rumeli'nin gitmesi demektir. Gerçekten de erken Cumhuriyet döneminde ve günümüzdeki, özellikle Arif Nihat Asya'dan söz ediyorum, Tuna ile alakalı şiirlerin özüne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Tuna'nın gitmesi, Rumeli'nin gitmesi demektir. Tuna'nın kaybı, Rumeli'nin kaybı demektir. Dikkat edersek, evet, bunları inşallah göreceğiz birlikte. Tuna ile ilgili şiirlerin hemen hemen hepsinde ayrı kalmaktan, Tuna'dan ayrı kalmaktan, Tuna'dan uzak kalmaktan sitemler vardır. Bir anlamda Tuna, hani divan edebiyatındaki sevgili vardır ya, bir tek zülfünün bir tek teline, saçının bir tek teline, kaşının, evet, bir tek teline, sayfalarca divanların yazıldığı o sevgili konumundadır. Bu sevgiliye, yani Tuna'ya bu şiirlerde bazen kızılmış, bazen sitem edilmiş, bazen çağrılmış, bazen haykırılmış. Ama sonuç itibariyle genel olarak baktığımız zaman bütün bu şiirlerde ortak karakterin hüzün olduğunu görüyoruz. Hı-hı. Bazen Tuna bize hasret çeken olur. Yatağında dövüne dövüne bize olan hasretinden yatağında dövüne dövüne akan olmuş. Bazen Sakarya, Meriç, Arda, Tunca başta olmak üzere bu nehirlerimizle ya eşleştirilmiş, ya arkadaş yapılmış, ya hemşire yapılmış, şiirdeki ifadeyle söylüyorum. Bu şiirlerde bazen özlem akmış, özlemle akmış Tuna. Bazen acıyla akmış. Tuna'nın en güzel yanı çok şükür Karadeniz'e dökülmesi. O da birçok şaire Karadeniz üzerinden dökülüp de İstanbul Boğazı'na geldiği düşünülerek adeta teselli olmuş. Meriç'ten daha çok, özellikle Necip Fazıl'da bu çok ağırlıklı, meşhur, bilinen, en çok bilinen Sakarya şiirinde Meriç'ten daha çok Sakarya ile eşleştirilmiş ve adeta Sakarya'da teselli bulmuş şairlerimiz. Tuna elimizde yok ama çok şükür Sakarya var denmiş. Bütün bunların yanında Tuna ile ilgili şiirlerde en güçlü imgenin hasret olduğunu görüyoruz. Sıklıkla Tuna'ya hasret dile getirilmiş. Arif Nihat Asya'nın, okuyacağız onu inşallah, Tuna türküsünde bu hasreti, bu hüznü çok net olarak görmek mümkün. İşte başta Arif Nihat Asya olmak üzere şairlerin şiirlerinde de Tuna'ya duyulan hasretin arkasında yatan bir nehre, bir su yoluna duyulan sevda olmadığını, orada kurduğumuz medeniyete ve terk edip çekilmek zorunda kaldığımız topraklara duyulan bir hasret olduğunu defaten ifade etmek istiyorum. Ayrıca bu şiirlerde yer alan Tuna ibaresinin aslında bir anlamda Balkan Harbi sonucu kaybettiğimiz Rumeli'yi kapsadığını, yani Balkanları kapsadığını da unutmamak lazım. Bir anlamda Tuna sevdası Rumeli'ye duyulan hasret ve sevdanın başka bir adıdır. Bu durum Balkanlı olmak ya da olmamakla ilgili bir durum değil. Nitekim Yahya Kemal'in bunun Balkanlı olmakla alakası olmayan diye bir, mutlaka bilirsiniz, bir betimlemesi vardır. Zanneder misiniz ki bu hasret yalnız Rumeli'nin çocuklarının yüreğindedir der Yahya Kemal Beyatlı. Ve devamında şu cümle çok soru çok anlamlıdır. Rumeli toprağına ömründe ayak basmamış bir Diyarbakırlı bir Türk de aynı hasretle bu türküyü söylemiyor mu? Gerçekten İslam coğrafyasının her adımında yaşayan herkes gerek Tuna ile alakalı, gerek Rumeli ile alakalı bir hasreti, bir sevdayı dile getiriyor. Bakın bu Tuna ile alakalı yok ama söylemek lazım diye söylüyorum. Mısırlı şairlerin son dönem, yani 1900'lerde Mısırlı şairlerin içinde adeta imparator lakabıyla bunların hepsinin üzerinde bir mevki ve makama sahip olan Ahmet Şevki'nin Balkan Harbi'ni kaybettiğimiz zaman Edirne'ye yazdığı ve gözyaşı içinde yazdığını ifade ettiği bir şiir var ki bu şiirinde en çok dile getirdiği husus Edirne'nin bir Endülüs şehri durumunda olmasından duyduğu kaygı ve korkudur. Yani İslam coğrafyasının sonuç itibariyle her yerinde böyle bir kaygı, böyle bir duygu söz konusu. Saate bakıyorum, bir dakikamız var.
Evet, kıymetli İsterseniz hocam.
Bugün bu girişgahta, bu girizgahta kalalım. Önümüzdeki hafta Tuna ile alakalı olan şiirlerden küçük parçalarla programımızı sürdürelim.
İnşallah. Allah izin verirse, ömrümüz yeterse evet. İnşallah haftaya bu kaldığımız yerden devam edelim. Çok teşekkür ediyorum kıymetli ben hocam, değerli katılımlarınız için. Haftaya görüşmek dileğiyle. Çok
sağ olun.
Hoşçakalın.
İyi günler diliyorum. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Tuna Boyu'ndan köşemizde Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız bizlerle birlikteydi. Türk edebiyatında Tuna'ya yazılan şiirler üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Ben feleğe Sana dayanamam, ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam, ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam, ben sana aldanamam yârim, ben sana
Söz uçar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Söz Uçar köşemizle devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda yazar, aynı zamanda tiyatro sanatçısı Seyfullah Şenel var. Seyfullah Bey merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey. Bugün, çok teşekkür ederim.
Bugün konuğumuz sizsiniz, Çevrim İçi Gençlik kitabınızı konuşacağız. 163 sayfadan oluşan güzel bir kitap. Şöyle baktığım zaman tüm gençlere hitap ediyor ve böyle sohbet havasında yazılmış. Elinize kaleminize sağlık.
Teşekkür ederim. Çok
öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Seyfullah Şenel kimdir?
Seyfullah Şenel, aslen Erzincanlıyım. 1980 doğumluyum. Bir oğlum, iki kızım var.
Allah bağışlasın.
Allah razı olsun. İstanbul, Sarıyer'de. Allah'a hamd etme sebeplerinden en büyüğü herhalde budur. Sarıyerliyim, doğma büyüme ve Sarıyer aşığı bir adamım. Dediğiniz gibi tiyatroyla uğraşıyoruz. Gençlikle uğraşıyoruz. Gençlikle hemhal olmaya çalışıyoruz. Son 15 yıldır neredeyse bir fiil Yaşem'i de bundan kazanıyorum ve profesyonel olarak gençlikle uğraşıyoruz. Onları anlamaya, aslına bakarsanız bir yandan da anlamlandırmaya çalışıyoruz. Çünkü ne yaparsak yapalım onları hakkıyla anlayamayacağız. Ama en azından anlamlandırma gayreti içinde uğraşıyoruz. Onlarla yeni bir dil oluşturmaya çalışıyoruz. Sizin de dikkat buyurduğunuz gibi 3 kitabımda da ben bir muhabbet edasıyla yazdım bu kitapları. Sanki karşımda bir genç varmış ve onunla konuşuyormuşum gibi yazmayı çok seviyorum. Çünkü muhabbetin gerçekten çok önemli ve maalesef kaybettiğimiz bir şey olduğuna inanıyorum.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, bu arada Seyfullah Bey'in 2 kitabı daha var. Takılıyoruz ve bir bakıp çıkacağım. İnşallah evet. İlerleyen zamanlarda bu kitaplarınızı da konuşmak isteriz. Şu dikkatimi çekti. Şimdi 3 çocuğunuz var. Fakat bu kitabınızı kızım Ecrin Yağmur Şenel'e diye ithafta bulunarak yayına almışsınız. Diğer evet. Çocuklar kıskanmasınlar.
Üstadım ilk kitap eşimeydi. Ona ithaf ettim. İkinci kitap oğlumaydı. Bu Ecrin'e işte Allah nasip ederse 4. kitapta son kızıma olup ithafıma erecek.
Evet, Allah'ın tamam, o zaman eşitlenecek, bir problem yok.
İnşallah. Çok güzel. İnşallah.
Şimdi gençlere hitap eden bir kitap dedik. Aslında kendini genç hissedenlere de hitap ediyor. Aynı zamanda günümüzde biz sosyal medya bağımlısı haline geldik. Tüm sosyal medya bağımlılarına hitap ediyor bu kitap. Bu kitabın evet. Yazım hikayesini anlatır mısınız? Nasıl ortaya çıktı?
Biz son Mustafa Bey 6 yıldır Bir Bakıp Çıkacağım isimli bir oyunumuz var bizim. Biz form tiyatro yapıyoruz. Nedir form tiyatro? Ben anlatıyorum, araya skeç giriyor. Yani üstüncük dökmen tarzı deyince insanlar daha net anlıyorlar. Oradan örnek vereyim. Ben anlatıyorum, araya skeç giriyor ve 30 il, yaklaşık 55-60'a yakın ilçe gezdik Türkiye'de. Köy köy gezdik neredeyse. O oyunda, tiyatroda anlattığım bütün materyallerin genişletilmiş hali aslına bakarsanız Çevrim İçi Gençlik. Ve ben çok gittim geldim bu kitabın ismini koyarken. Çünkü kesinlikle size katılıyorum. Bağımlı olan gençler değil artık. Yani bağımlı olan aslına bakarsanız 35 yaş ve üstü.
Maalesef.
Fakat
maalesef.
Bunu inatla kabul etmiyoruz. Ve durmadan çocuklara bırak elinden o tableti demekten başka bir şey yapmıyoruz.
Aslında büyükler rol model olacaklar.
Kesinlikle.
Biz onlara örnek olacağız.
Evet. Dua buyurun inşallah. Ben dördüncü kitabı bunun üzerine yazmaya gayret ediyorum şu anda. Unutulan dil ailece diye bir hazırlığımız var. Yani ailelerin artık akşamları birbiriyle nasıl konuşmayı unuttuğunu, bunu nasıl başardıklarını, bu kafaların, bu zihinlerin bunu nasıl başardığını ve bizim bu tabiri caizse çukura nasıl düştüğümüzü ve nasıl debelendiğimizi anlatmaya gayret ediyorum. Ama işte gençlik deyince sanki böyle bir rahatlıyoruz. Ya gençler şöyleler, gençler böyleler falan dediğimizde bir rahatlama geliyor. Müsaade buyurursanız ben çok hoşuma giden bir anket var bu dördüncü kitapta. Ona uzunca bir yer vereceğim.
Hay hay buyurunuz.
Üstadım son 35 ya da 40 yanlış bilgi vermiş olmayayım yapılmış en büyük 3 anketinden birisi bu.
Hı hı.
15-25 yaş arasında 40 bin gence soru soruyorlar. Kendini nasıl tanımlarsın diye. Mesela size şimdi sorsam ben Mustafa Bey, gençleri bir kelimeyle nasıl tanımlarsın?
Gençleri bir kelimeyle?
Mesela, ne dersiniz? Evet. Mesela ben söyleyeyim bir örnek. Umursamaz diyorlar seminerlerde bana, daha çok anneler. Tembel diyorlar mesela. Siz ne dersiniz?
Delikanlı diyorlar ya, kanı deli akan. Hareketli,
eyvallah,
heyecanlı
çok,
denilebilir.
Çok, çok güzel. Mesela seminerlerde bana en çok söylenen şeyler bunlar. İşte apolitikler, umursamazlar, tembeller, idealleri yok falan gibi cevaplar geliyor.
Hı hı.
Mustafa Bey, bu anketin sonucunda çok ilginç bir şey çıkıyor. Soru şu, ankette şu soruluyor. Neye sadıksınız diyorlar. Özür dilerim, ilk ankette sonuç şu, sadığız çıkıyor. Biz hayallerimize sadığız. Anket firması yamulduk diyor. Sitesine birebir bunu yazıyorlar yani. Yamulduk diyorlar ve tekrar bir anket yapıyorlar. Peki neye sadıksınız diye soruyorlar bu 40 bin gence. Ve gerçekten beni çok etkileyen bir cevap çıkıyor. Hayallerimize ve bize sadık olan her şeye sadığız diyor çocuklar.
Hmm.
Biz bunu unuttuk. Gerçekten sadakatin ne olduğunu, bu çocukların ne istediklerini, neye sadık olmak istediklerini ve aslına bakarsanız gerçekten neyi yaşamak istediklerini unuttuk. Ya bu çocuklar, yani benim en ufak kızım 5 yaşında ve tablet çağına doğdu. Bu onun günahı değil. Yani benim oğlum 14 yaşında misket oynamayı bilmez ki. Çünkü görmedi. Ama ben çocukken en sevdiğim oyun misket oynamaktı. Yani ama bu benim oğlumun suçu değil. Fakat şimdiki maalesef aileler sanki bu çocukların suçuymuş gibi, sanki sokak varmış gibi, sanki sokakta oyun oynayabileceklermiş gibi veya sokakta toprak kalmış gibi maalesef çocukları suçluyoruz ve çocuklar suçlandıkça o dünyayı daha çok sevmeye başlıyorlar.
Seyfullah Bey, öylesine önemli bir noktaya temas ettiniz ki biz maalesef bireyler olarak, büyükler olarak çocukların hayal dünyalarında yıktık. Yani biz onlara... Evet. İşte ebeveynler olarak hazır şeyler verdik. Onların hayal kurmalarının önüne geçtik. Ya bıraksaydık da eksik parçalar verseydik, o eksik kalan parçaları çocuklar tamamlasaydı. Mesela bir resim çizmelerini istiyoruz. Bir tarafa güneşi koyuyor, bir tarafa çiçekleri koyuyor, ağaçları koyuyor, kuşları koyuyor, bacası tüten bir ev koyuyor, değil mi? Bunlar hep hayal dünyasının ürünü, evet. Ama günümüz dünyasında işte sosyal medyaya bıraktık çocuklarımızı. Her şey hazır, önlerine veriliyor. Şunu yap dediğimizde çocuk yapamıyor. Tıkanıp kalıyor belki. Maalesef, ama hayal kurabiliyorsa bir çocuk, geleceğe umutla bakabilir ve idealist olur, istediği yere de gelir. Ben buna inanıyorum.
Kesinlikle. Bakın şu son hazır gündem sıcakken örnek verelim. Squid Game ile alakalı. Şimdi ortalık kasıp kavruluyor. İşte bu oyunu, bu filmi izlettirmeyin, işte bu oyunları oynattırmayın, okullar yasaklandı, Belçika yasakladı, İngiltere yasakladı falan. Yani şunu düşünsek, acaba anne ve babasıyla oyun oynayan bir çocuk kalkıp buradaki oyunlara merak salar mı Mustafa Bey? Yani ne yapıp ne edip buradaki ebeveynlerin gerçekten kendi sağlamasını yapması gerekiyor. Kendi sağlamamızı yapmadığımızda bu çocukları ister istemez o dünyaya itiyoruz. Ve bu çocuklar o dünyaya doğdular. Bakın benim yıkıldığım daha 2 hafta önce kızımı anaokuluna yazdırmaya gittim de bir veli geldi. Ve gerçekten kulaklarıma inanamadım ben ya. 9-5 çocuklar okulda kalacaklar. Yani annesi döndü ve yanındaki kadına dedi ki oh be dedi 5 yıldır biz uğraşıyoruz biraz da siz uğraşın dedi yani. Şimdi bu şekilde çocuğunu okula kaydettiren bir anne akşam 5'ten sonra bu çocuğu okuldan alsa ne olur ki?
Tabii olmaz.
Bu çocuk ne kazanacak? Yani bu çocuk sanal bağımlılığa, dijital bağımlılığa evrilmesinde ne yapsın? Yani ben seminer verdiğimde anneler babalar bana çok kızıyor. Sen hep çocukların tarafını tutuyorsun diyorlar ama gerçekten aslında derdim o değil. Benim derdim sadece bu çocukları anlamak. Yani birazcık empati yapabilsek aslında bu çocukların ne kadar kötü bir durumda olduklarını, istemeye istemeye o dünyaya nasıl esir olduklarını göreceğiz. Yani sanki çok büyük bir empati eksikliğimiz var gibi geliyor bana. Uzattıysam özür dilerim.
Evet, estağfurullah, çok güzel oldu. Şimdi ben kitabınıza dönmek istiyorum. Çevrim İçe Gençlik, Seyfullah Şenel'in kaleminden çıkan. Şimdi kitaba baktığımda 21 bölümden oluşuyor ve her birisinin okuması da ayrı bir keyif. Keyifle okudum. Bunu samimiyetle söylüyorum. Şu dikkatimi çekti. Hoş geldin kardeşim diyorsunuz. Ve devam ediyorsunuz. Benden büyük de küçük de olsan, eğer kızmazsan muhabbetimiz boyunca sana kardeşim demek istiyorum. Bu bana bir büyük alemin kitabını anımsattı. O eserlerinde şöyle diyor. İlem eyyuhel aziz. Ey aziz kardeşim. Bana bunu anımsattı açıkçası. Siz neden böyle kardeşim üslubunu kullandınız? Neden okuyucuya böyle hitap ettiniz? Anlatır mısınız?
Ben bu herhalde bu dili çok önemsiyorum ben. Yani ötekileştirmeden, kimseyi bir alana itmeden, siyaha beyaza itmeden kardeşim demek gençlerde unuttuğumuz bir şey bu. Çünkü muhabbet etmek istiyorum az önce dediğim gibi. Yani muhabbeti neden bu kadar önemsiyorum? Hani müsaade ederseniz ona da girmek isterim.
Tabii buyurun.
Ben bizden kitapta da bunu anlatıyorum. Bakın alınan değil, ilk çalınan şey Mustafa Bey. Yani bunun altını kalın çiziyorum. Çalınan şeyin muhabbet olduğuna inanıyorum. Yani nasıl çaldılar bunu? Aslında kitapta tamamen bunu anlatmaya gayret ediyorum. Muhabbet bağına girdim bu gece, açılmış gülleri derdim bu gece diye bir şarkımız vardır maalesef. Kına gecelerinde kadınlarımız çok çalar.
Ararım seni her yerde.
Evet, ararım seni her yerde. Kına gecelerinde çok çalar. Erkekler de sıklatlarda çok çalarlar bunu Mustafa Bey. Aslında bu bir şarkı değildir. Yani bu bir naattır. Bu sözleri yazan muhteşem adamın, Saadettin Kaynağ'ın bir virdi vardır. Virt nedir bilmeyen dinleyicilerimiz için söylemiş olalım. Allah'a verilen söz. Her gece uyanır, bir cüz Kur'an okur, gece namazını kılar ve yatar. O gece yine uyanır ama alemlerin efendisini aleyhissalatü vesselam rüyasında görmüştür. Kağıdı kalemi alır ve yazmaya başlar. Muhabbet bağına girdim bu gece. Açılmış gülleri derdim bu gece. Ustatın çağına erdim bu gece. Ararım, sorarım sevgilim nerede? Fakat sadece evet. 50 yıl sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselama yazılan bu muhteşem naat maalesef, çok özür diliyorum, rakı masalarına meze yapılır.
Maalesef.
Şu anda YouTube'a yeni rakı yazdığınızda karşınıza bu şarkı çıkacak Mustafa Bey. Çünkü yeni rakının reklam müziği bu şarkı.
Evet.
Yani nasıl yaptılar bunu? İşte bu dezenformasyonu nasıl sağladılar bu kadar çabuk bir sürede? Bunu anlatmaya çalışıyorum aslında bakarsanız. Bunu anlatmaya çalışırken de anlattığım kişiye kardeşim demeyi çok seviyorum. Yani çünkü unuttuk biz insanlara gerçekten kardeşim demeyi, onlarla muhabbet etmeyi. Muhabbetin olmadığı hiçbir yerde muhabbetullahın olmayacağını unuttuk maalesef. Kitabın bir bölümünde bilmiyorum dikkat ettiyseniz prime time anlatıyorum. Yani prime time denilen şey işte akşamlar Türkiye'de reklam fiyatları 1 ile 5 arasında 300 dolarken akşam 7 ile 12 arasında 1200 dolara çıkıyor Mustafa Bey. Neden? Bunu sormak zorundayız. Yani niye? Hepimiz evdeyiz zaten. Sadece evin babası yok evde. Akşam 7'de gelecek. Ama herkes evde. Anne evde, çocuklar evde. İşte beraber yaşıyorsak babaanne evde, dede evde. Sadece evin babası yok. Ama o kadar güzel kurgulanmış bir olaydır ki bu. Akşam baba eve gelir ve eli eşinin eline değmeden, kundaktaki bebeğinin yüzüne değmeden kumandaya değerse kazanan şeyin adı prime time'dır. Prime time bizim akşam muhabbetlerimizi çalmak için özellikle hazırlanmış bir projedir aslına bakarsanız. İşte evet. Bütün bunları anladığımızda ve ilk girişte söylediğim gibi anlamlandırdığımızda bu çocukları çok daha iyi anlayacağız diye evet. Dua ediyorum.
Seyfullah Bey, zaman su gibi akıp geçiyor. Ömer evet. de öyle. Birkaç dakikamız evet. kaldı. Şimdi okudukça cehaletim artıyor demişti bir düşünür. Aynen öyle. Evet. Okudukça benim de cehaletim artıyor. Ben bu bilgiyi sizin kitabınızda öğrendim. Ararım seni her yerde. Şiirinin aslında Peygamber Efendimiz'e yazıldığını, daha sonra şarkı olarak çevrildiğini buradan öğrenmiş oldum. Birkaç dakika içerisinde şuna temas edebilir miyiz? Sanal alem bağımlılığı nasıl oluşuyor? Bununla nasıl baş edilebilir?
Çok basit aslına bakarsanız. Bunu şöyle formüle ediyoruz Mustafa Bey. Üç şey. İşaret, rutin, ödül. Bu kadar aslına bakarsanız basit bir döngü bu. Nedir işaret? İşaret, selfie çek. Rutin, paylaş. O selfie'yi, çektiğin selfie'yi Instagram'da paylaş. Ödül ne? Like al.
Beğeni.
Fakat bu bitti. Yani beğeni al. Birileri paylaşsın onu. Veya RT yapsın. Veya yorum yapsın. Bakın normal insan beyni, Mustafa Bey, sizde de bende de, eğer sosyal medya kullanıyorsak 6 dakika 27 saniyede bir, bu bilimsel bir araştırma bu rakam, 6 dakika 27 saniyede bir beynimiz elimize komut gönderir. Bak bakalım Instagram'da ne var ne yok, Twitter'da gündem neymiş. Fakat Mustafa Bey, siz selfie çekilip Instagram hesabınıza yüklediğinizde beyniniz elinize her 17 saniyede bir komut gönderir. Bak bakalım beğenen var mı? Hı-hı. Bak bakalım yorum yapan var mı? Bak bakalım işte alıp paylaşan var mı? Bu işaret, rutin, ödül döngüsüne girdiğimizde artık istesek de istemesek de bağımlı olmuş oluyoruz. Peki burada yapmamız gereken şey ne? Bu da aslına bakarsanız çok basit. Bu dünyaya karşı Don Kişotçuluk oynamaktan acilen vazgeçmemiz gerekiyor. Kapatın şu Instagram hesaplarınızı. Allah bu Facebook şöyle yapsın. Twitter çıktı bak. Kesinlikle bundan kurtulmamız gerekiyor. Çünkü bu dünyaya doğduk ve bu çok daha fazla olacak. O zaman ne yapacağız? O zaman bu dünyayı bir dert için kullanacağız Mustafa Bey.
Evet, modern çağda çağın gerektirdiği evet, şekilde bu teknolojiyi kullanarak mücadele etmek gerekiyor.
Kesinlikle. Yani bu dünyayı bir dert için kullanacağız ve o kalıplara sığmayacağız. Biz kendi rengimizi vereceğiz. Kur'an-ı Kerim buna Sıbgatullah der. Onlar girdikleri her ortama kendi renklerini verirler der.
Evet.
Biz Instagram'a da Twitter'a da kendi rengimizi vereceğiz.
Peki. Daha konuşacak çok konu var ama süremizin sonuna İnşallah. Geldi. Keyifli bir sohbetti. İnşallah ilerleyen zamanlarda diğer kitaplarınızda konuşalım. Çok teşekkür ediyorum İnşallah. Yayınımıza teşekkür Güne Bakan'a katıldığınız için.
Çok sağ olun. İyi günler.
Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, yazar Seyfullah Şenel bizlerle birlikteydi. Çevrim içi gençlik kitabını konuştuk. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve ben Deniz, mikrofonda Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.